yardımımız yemekleri hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Hayatın seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında işte bugün de sizlerle birlikteyiz. Siz de bizimle olun, bize iletiler gönderin, varlığınızı hissettirin. Bekliyoruz sevgili dinleyicilerimiz. 15.55'e dek sürecek canlı yayınımızda. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor. Hayatın seslerine hepinizi bekliyoruz. Çok değerli konuklarımız olacak. Bugün de yine programımızda onlara soru yöneltmek ve duygu ve düşüncelerinizi bizimle paylaşmak isterseniz bize ulaşmanız mümkün. Telefon aracılığıyla, elektronik posta aracılığıyla ya da Facebook ve Twitter'dan iletilerinizi bekliyoruz. Telefonlarımız 0-90-312-463-34-19, 463-34-21. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınızı yöneltebilirsiniz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında yaklaşık olarak 50 dakika süresince sizlerle birlikte olacağız. Peki bu beraberlikte bugün hangi konuklarımız, hangi konularımızla buluşturacağız sizi? Öncelikle bir sürprizimiz var. Someli'den misafirimiz var sevgili dinleyicilerimiz. Afgan Kömürü belgeseli Kan Medya ve Televizyon Ödülleri'nde ikincilik ödülünü aldı. Bu belgeselin yönetmeni Zeynep Gülru Keçeciler bizimle birlikte olacak ve belgesel üzerine güzel bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Aynı zamanda Zeynep Gülru Keçeciler Nasır ve Diğerleri isminde bir başka belgesel daha hazırladı. Yine TRT ekranlarında izleyeceksiniz önümüzdeki günlerde. Bu belgeselin Somali Proje danışmanı psikolog Cüverya İsmail Abdullah da bugün bizimle birlikte olacak. Harika bir sohbet sizleri bekliyor. Programımızın ikinci bölümünde Sihirli Sözcükler köşesinde dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutlu Hatay'la Hasan Ali Yücel'in önem verdiği çeviri çalışmaları ve tercüme bürosu üzerine yine çok güzel bir sohbet sizleri bekliyor. Bizden bu kadar demek ki yapacağınız tek şey TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM'de kalmak ve bizi dinlemeye devam etmek. Şimdi güzel bir müzik var. Sonrasında değerli konuklarımızı stüdyomuza alacağız. Hayatın Sesleri'nde işte iki değerli konuğumuzla sizleri buluşturacağız sevgili dinleyicilerimiz. Yine göğsümüzü kabartan, bizi gururlandıran çok güzel bir haber aldık ve bu haberi hemen sizlere ulaştırmak istedik. Tüm dünya duysun istedik aslında. Afgan Kömürü isimli bir belgesel yayınlandı. Cannes Medya ve Televizyon Ödülleri'nde ikincilik ödülünü aldı. Bu belgesel üzerine belgeselin yönetmeni Zeynep Gülru Keçeciler şu anda stüdyomuzda. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim nazik davetiniz için.
Biz asıl çok mutlu olduk dedim ya, gerçekten göğsümüzü kabartan, bizi gururlandıran haberleri aldığımızda biz çok mutlu oluyoruz. Sizi zaten bütün TRT belgesel camiası tanıyor ama bir de bizim vesilemizle tüm dünya tanısın, yurt dışındaki vatandaşlarımızın da haberi olsun istedik. Tabii bugün yine dinleyicilerimize bir sürprizimiz daha olacak. Somali'den bir misafirimiz var. Yine sevgili belgesel yönetmeni Nasır ve Diğerleri ismindeki o güzel belgeseli siz henüz izlemediniz ama önümüzdeki günlerde canlı yayında olacak. Ve o belgeselin Somali Proje Danışmanı, aynı zamanda psikolog Cüveyra İsmail Abdullah da bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim.
Ben tabii ki belgesel üzerine konuşmak üzere çok sabırsızlanıyorum ama öncesinde dedim ya, tüm dünya duysun sesimizi, TRT'nin başarısını bütün dünyaya duyurmuş olalım. Biraz sizi tanıyalım, sizi tanıtalım dinleyicilerimize. Zeynep Gülru Keçeciler harika belgeseller yapıyor. Eğer siz de şöyle bir TRT geçmişine bakarsanız inanılmaz güzel belgesellere imza attığını göreceksiniz. İşte onlardan belki de sondan bir önceki mi ödül kazanan, daha nice ödüller var ya, şimdi kendisinden dinleyeceğiz. Biraz tanıyalım, bu belgeselcilik işine nasıl başladınız? Hani eğitiminiz hangi yöndeydi? Sizi bu alana nasıl itti TRT, öyle söyleyeyim.
Ben üniversite 2. sınıftayken, Ankara İletişim Fakültesi'nde okurken stajyer olarak tanıştım aslında kurumla. 18 yaşımda stajyer olarak başladım. Sonra sağ olsun TRT hani böyle çok büyük bir kurum, beni kuruma işe aldı. 1996 senesinden beri de TRT Belgesel Programlar Müdürlüğü'nde bir fiil kadrolu elemanı olarak çalışmaktayım. Uzun süredir de belgeseller çekiyorum.
Peki yani belgesel alanını siz mi istediniz, yoksa hani
evet,
şartlar veya hani çalışma koşulları en sizi cezbeden o mu oldu bilemiyorum tabii, siz anlatın.
Doğrudan belgeseli istedim ben. Hatta o dönem TRT yönetimi bana çok şey dediler, yani belgeselle başlanmaz, burası kaymak tabakadır. Daha hani koşuşturmacanın yoğun olduğu birimlerimize verelim seni. Orada işi öğren, buraya gel. Ben kapılarında yattım. Hayır, ben belgeselci olacağım. Sağ olsunlar, onlar da bu sabrımı takdir ettiler. Sonunda hani olabildiysem ne mutlu bana. Kurumu utandırmadıysam ne mutlu
Estağfurullah.
Bana.
Estağfurullah. Meyvelerini çoktan toplamaya başladınız. Biz de son meyveden az sonra bahsedeceğiz. Ben hemen Cüveyra İsmail Abdullah'a da dönmek istiyorum. Onu da dinleyicilerimizle tanıştırmak istiyorum. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Türkçesi çok güzel bu arada.
Sağ ol, çok sağ ol. Benim adım isim Cüveyra İsmail Abdullahi. Ben geçen sene 19 Mayıs Üniversite Psikoloji Bölümünden mezunum. Sonra mezun olduktan sonra ülkeme döndüm. Bir bakayım dedim, ülkem için bir şeyler yapabilir miyim? Ve daha önce benim aklımda hep belgesel çekimleri ve kamplarla çalışmak, böyle Zeynep gibi biriyle çalışmak hep hayalimdeki olan bir şeydir. Ve Sayın Oğlan Bekir tarafından Zeynep Hanım'la tanışmıştık. Çok güzel oldu. Öyle.
O tanışma süreci direkt bu belgesel aracılığıyla mı gerçekleşti?
Evet, evet. Biz şimdi Nasır ve Diğerleri isimli bir belgesel proje çektik Somali'de. Sayın Somali Büyükelçimizin, Dışişleri Bakanlığımızın katkısıyla, Somali Büyükelçimiz Olgan Mekar'ın da desteğiyle. Somali'de ne yazık ki çok iç açıdan bir iç savaş yaşandı. Bunun sonucunda da GAD diye bir maddenin toplumda açtığı yaralar var. Buna farkındalık yaratmak istiyor.
Bağımlılık yapan bir
evet,
madde değil
bağımlılık
mi?
Bağımlılık yapan bir madde ne yazık ki. Hem Somali hükümeti hem Somali hükümeti buna bir farkındalık yaratmak istiyor. Türkiye olarak da biz de bu projeye destek verdik. Olgan Bekar Bey de Cüveyra ile yollarımızın kesişmesini sağladı.
ilgide kesişmiş ama evet. Tabii sizin bildiğim kadarıyla öncesinde yine Somali ile ilgili belgeselleriniz de var değil mi?
Evet, 2015 senesinde mülteci çocuklarla çalışmak için girmiştik. Zaten GAT'la da o zaman tanıştık. Yani onun sadece iç savaşın yarattığı bir toplumsal yıkım yok orada. İç savaşla birlikte ülkenin zayıflığından faydalanıp ne yazık ki yasa dışı örgütler aracılığıyla giren bir bağımlılık yaratan bir madde var orada. İşin acısı da Cüver Hanım daha iyi anlatacaktır. Somali'de üretilmiyor. Kenya ve Etiyopya'nın pazarı Somali ve 1 milyon dolar gibi bir rakam harcanıyor senede. Ekonomik zorunluluğu bir yana bırakırsak bir ülkenin geleceği yok oluyor. Bir ülkenin çocukları yok oluyor ne yazık ki.
Evet, hani dediniz ya asıl Cüver Hanım anlatsın diye ben sizden rica edeyim. Bir de psikoloji de okudunuz. Daha o alanlara da değinerek oradaki durumu nasıl hani bu danışmanlık aşamasında neler yaptınız? Nasıl bir çalışma içinde oldunuz?
İlk önce Sayın Olan Bakir tarafından Sinir'den bir tanışmıştık. Öyle bir mail attık. Hı hı. Öyle konuştuk. Ondan sonra ben ön araştırma yaptım. 10 gün ben gittim geldim. Bir yerlere gittim. Nasıl yapılabilir diye. Konuları zaten daha önce belirttiler. Nasıl yapacağımı, nerelere gideceğimi, on nasıl olacağını falan. Ondan sonra ben yavaş yavaş ben her gün farklı yerlere, farklı kişilerle telefon görüşmeleri ya da normal görüşmeler yaptım. Araştırdım nasıl olacağını. Benim için zor geldi diyebilirim. Çünkü benim için de ilk tecrübemdi ve bazı yerlere güven açısından girilmiyor, gidilmiyor. Öyle başladık. Sonra yavaş yavaş Zeynep'ler geldi. Bu şekilde.
Belgeseli devam evet, ettiniz. Beraber. Peki hani bu belgesele başlamadan önce de bu konunun olumsuzluklarını mutlaka siz Somali'de yaşarken de çevre çocuklardan görüyorsunuzdur değil mi? Hani onun da mutlaka etkisi olmuştur diye düşünüyorum.
Evet oldu çünkü o madde bağımlılığı olan çocuklara daha çok şeyler yapıyor. Onlara her şey kullanabiliyor. Mesela kat dediği bir şey var. O yeşil yapraklardan bir şey. O Kenya'dan, Yemen'den bir de şeyden geliyor. Etiyopya'dan geliyor. Ülkemize üretilmediği halde insanlar bunları sürekli alabiliyorlar ve çoğalıyor. Eskiden mesela devlet, eski Somali devrim devleti belli bir yerde sadece izin verdi. Onu iyi kullanabilir. Onun dışında görülen kızlar zaten hapishaneye atılıyordu eskiden. Ama son zamanlara baktığı zaman bu acayip yani çok fazla büyüyor ve kadınlar, çocuklar herkes kullanabilir rahatlıkça.
Dolayısıyla bunu bir hem de bu tarz bir belgeselle de tüm dünyayı da seslerini duyurmak istediler
evet,
aslında değil mi?
Sokaklarda satılıyor ve çok legal kabul ediliyor. Yani halbuki dünyanın pek Türkiye'de dahil dünyanın pek çok yerinde yasak. Sokulması bile ülkeye yasak. Üçüncü sınıf uyuşturucu madde olması onun uyuşturucu madde olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Ve çocuklarının hakikaten geleceğini harcıyor ülke. Bunun için de çok çaba sarf ediyor Somali Devleti aslında.
Ne zaman yayınlanacak? Ne zaman izleyebilir?
Çok kısa bir süre sonra izleyiciyle buluşacak. Kasım ayının ortalarında TRT belgesel ekranlarında olacağız inşallah.
Bölüm bölüm mü yoksa tamamı tek bir seferde mi izlenecek?
Bölüm bölüm izleyeceğiz. Nasır ve diğerleri aslında sadece çocukların durumunu bağımlılığa dair bir giriş olacak ama daha sonraki bölümlerimizde de ekonomik olarak kimlerin desteklediği, maddenin ülkeye nasıl giriş yaptığına dair daha detaylı bilgiler veren bölümlerimiz olacak.
Bu arada Nasır kimdir?
Nasır bizim Jüverya sayesinde tanıdığımız ana karakterimiz. Jüverya bahsettiği gibi biraz önce bizim için ön araştırma yaparken Somali'de kilometre 4 denilen bir bölge var. Ve bütün bağımlı çocukların ağırlıklı yaşadığı bölge. Bizi o bölgeye götürdü. Biz birkaç gün orada bizi kabul etmelerini bekledik.
Tabii tam burada herhalde Jüverya devreye girdi. Aynen. Neler yaptınız? Hemen o noktada Jüverya'ya döneyim sonra size geri döneyim.
Ben daha önceden gittim oraya baktım. Köprünün altında biraz tehlikeli çünkü onları ellerine bıçak ya da herhangi bir şey de olabilir şimdi giremedim ama yerine bölge nasıl olduğuna nasıl yaptığına biraz bilgi aldım geldim. Ondan sonra Zeynep'ler gelince birlikte gittik oraya hep beraber askerlerle girdik.
Tabi askerlerle girilmesi güvenlik için değil mi?
Güvenlik demek istedim. Ondan sonra onlarla tanışma, onları adılara işte ne yapıyorlar, ne ediyorlar onlarla yavaş yavaş şey yaparken Nasır'ı bulduk. Nasır daha...
Kaç yaşında çocuk?
Nasır şu an genç bir adam aslında, 20'li yaşlarında ama 7 yaşından beri sokaklarda. Ve oranın lideri aslında. Şimdi biz Civaya'yla böyle komik anılarımız var. Biz Nasır'a kendimizi kabul ettirmeye çalıştık önce. Ki diğer herkesi çekebilirim. Çünkü Civaya'nın dediği gibi o Bali'yi çektikleri ya da Gatı kullandıkları anda hani zihin karışıyor ve istemeden de olsa çok iyi kalpli olmalarına rağmen insana zarar verebiliyor o çocuklar. Biz böyle yemekler pişirdik. Sokakta hep birlikte makarna pişirmişliğimiz falan var yani uzunca süre. Sonra kabul ettiler bizi. Kendi içlerini aldılar. Çok da birlikte güzel bir çalışma yaptık. Çok bir yanıyla çok üzünlü tabii. O çok kırık hayatlar, çok insan içine acıtan hayatlar.
Aslında anladığım kadarıyla hani sizi içlerine aldıklarına göre bence kurtulmak istiyorlar. Yani onların
aynen,
ellerinde
böyle bir çabaları var
gibi hissettim anlattıklarınızdan.
Ama tabii bir yandan da iç savaşla mücadele eden, hala terörün yoğun olduğu bir coğrafyadan bahsediyoruz. Ülkenin aslında bu çocuklara ayırabileceği, yani yüzünü dönebileceği vakit yok gibi. Yani çok büyük sorunlar var. Koca bir terör örgütüyle mücadele ediyor Somali dediğimiz ülke. Çok büyük aşamalar kaydetmiş. Hakikaten çok çabalıyor Somali orada. Birilerinin de sesini duyması lazım belki. Hakikaten kurtulmaya çalışıyorlar ama onlar için bir rehabilitasyon merkezi ya da onlarla ilgilenecek merkezi hükümete ait birimler yok. Türkiye'de bu konuda TİKA olarak işte Somali Büyükelçiliğimiz olarak destek atmaya çalışıyor zaten. Başında bahsettiğimiz gibi amaç farkındalık yaratmak. Evet. İnşallah o farkındalığı yaratabiliriz.
İnşallah. Aslında bunu bu Afgan kömürü belgeseli için de aynı soruyu yönelteceğim ama hani Somali'de de iç savaş var dediğiniz için güvenlik açısından sorun yaşadınız mı? Ya da hani tabii mutlaka içinizde tedirginlik de olmuştur, korkular da olmuştur. O nasıl atlatıldı o süreç?
Sokak yani böyle elinizi kolunuzu sallayarak sokağa çıkmak pek mümkün değil. Somali hükümeti sağ olsun Dışişleri Bakanlığımız da bu anlamda bizim için çok ciddi önlemler aldılar, çok ciddi tedbirler aldılar. Ama bizim şöyle bir avantajımız vardı, Civaya'da doğrulayacaktır, Türk kimliği çok geçerli.
Öyle mi? Ne mutlu.
Türk olmak çok büyük bir avantaj. Biz Türkiye olarak çok seviliyoruz Somali'de. O yüzden Türk'üz dediğimiz anda hakikaten ayrıcalıklı davrandılar. O anlamda da Somali... Ya sevgilerimizi iletelim. Şu kalbimizde kocaman yeri var hepsinin.
Ne güzel. Juverya da anlatsın biraz. Aslında şunu da merak ediyorum şimdi. Juverya Somali'de doğdu ama Türkiye'ye o üniversite zamanı nasıl denk geldi? Nasıl oldu? Ben orayı da merak ettim. Onu da öğrenmek isterim.
Ben Türkiye'ye geldim. Kardeşimlerim de benden önce İstanbul'da okuyorlardı.
Aile? Birisi. Aile şu anda nerede?
Ailem şu an Somali'de.
Somali'de.
Geldim ve böyle bir şey vardı biliyorsunuz. Daha önceden böyle bir yere gideyim, böyle istediğim psikoloji bölümü okuyayım. Ben daha önce Arap ülkelerden başka bölümde okuyordum. Öyle geldim. Babam bana dedi ki istediğim bölümde okuyabilirsin, isterseniz burada buralarda kalabilirsin. Böyle biraz zor geçti sınavları falan girmek, bir psikoloji bölümünden şey olmak. Böyle sınavlara hazırlandım, girdim o şekilde. 19 Mayıs Üniversite.
Çok güzel denk gelmiş. Çünkü hem psikoloji okumuş, hem Türkiye'de okumuş.
Evet.
Hem Somalili aslında ve hem de bu projeye danışmanlık yapıp oradaki çocukları da tanıyor, Türkiye'yi de tanıyor. Bence çok güzel bir birlikte olmuş.
Böyle bir şey oldu. Ellerinize ben bu projeyle çalışırken kendimi çok güzel hissettim. Çünkü bir kamp giriyorsun ve çocuklar böyle sana kolaylıkça sarılabiliyor, yaklaşabiliyor ve hiç yemeden bile mutlu olabiliyorlar. Benim için çok değişti benim hayatım. Böyle çok basitleşti diyebilirim. Böyle daha çocuklarla çalışmayı düşünüyorum.
Daha önde projeler var mı? Hemen onu sorayım madem. Hala Afgan kömürüne geçemedim bu arada sohbet olarak ama sevgili Juverya'yla konuşmak da çok güzel geldi gerçekten.
Şükür ederim,
sağ olun. Var mı yeni projeler bundan sonra yine?
Yani evet, bir takım sürprizlerimiz olacak inşallah. Çünkü bir proje başka bir projeyi doğuruyor. Juverya'nın dediği gibi de mülteci kamplarına girip sonrasında eski hayatınıza devam edebilmek mümkün değil. Oradaki çocukların o zorluklar içerisindeki umutlu bakışları sizi yeniden yapılandırıyor ve zihniniz ister istemez yeni projeler üretiyor.
Evet.
Züveyra ile inşallah yeni ve güzel sürprizlerimiz olacak.
Büyük bir zevkle ve merakla bekliyoruz inşallah.
Şimdi şuna eklemek istiyorum.
Tabii lütfen.
Zeynep dediğiniz önce dediğiniz gibi gerçekten Somali'de Türkler çok seviliyor. Biz de çok seviyoruz. Neredeyse Somali Türk kardeş ve sürekli başka yabancılara gelmek mi, Türkler mi gelmek? Türkleri daha çok severler ve hatta çocukları kampları böyle Türkiye hoş geldiniz diye çağırıyorlar.
Ay ne mutlu. Çok çok sonsuz sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz oradaki dostlarımıza. Sesimizin ulaştığı herkese. Artık ulaşamayanları da Jüveyra vasıtasıyla iletmiş olalım. Bu arada hani dediniz de yeni, yani her belgesel bir sonrakini bir şekilde doğuruyor diye. Benim bildiğim kadarıyla bu Afgan kömürü belgeseli de yine daha öncekilerin bir devamı gibi değil mi?
Evet.
O hikayeyi öğrenebilir miyiz sizden?
Biz başka bir proje için Afganistan'daydık. Ben bambaşka bir coğrafya, yani hemen bir madenin kenarında çalışıyormuşum aslında ama başka bir konu çekiyordum. Böyle işte öğleden sonra dağdan katırlarla böyle ufacık simsiyah çocuklar iniyor. Ama simsiyah çocuklar ve ne olduğunu anlayamadım. Yani hani niye o kadar yoğun katır var, niye o kadar çok çocuk var, daha dolu göremiyorsunuz. Sonra birden yanınıza geldiği zaman onların hani aslında kömür taşıyan küçücük bedenler olduğunu görüyorsunuz. Madende çalıştıklarını söylediler. 9 ila 16 yaşlar arasındalar. En büyüğü 16 yaşında. Dönüp sorduğum zaman neden çocuklarınızı bu koşullarda çalıştırıyorsunuz dediğim zaman şöyle bir cevap verdi oradaki mimandarım ve yüreğim çok acıdı. Bu soruyu sorduğum için kendime çok kızdım. Şuraya bir bakın Zeynep Hanım, biz 40 senedir savaşıyoruz. Çalıştırabilecek bir baba mı var ortada? Ne yapmamızı bekliyordunuz gibi bir cevapla bana geri dönüş yaptı. Bunun üzerine o çocukların öyküsünü anlatmak istedim. Herkes onların sesini duysun istedik TRT olarak. Kurumda sağ olsun bu konu arkamda durdu. Bilmiyorum yani Afgan kömürü TRT'nin yüzünü çok güldüren bir proje. Gittiği her uluslararası ve ulusal festivalde en azından finalist oldu. Pek çok birincilikle döndü. Ama asıl istediğim o çocukların yüzünü güldürmesi. Çok yakında yayında TRT ekranlarında, TRT belgesel ekranında TRT kurumunun da projenin arkasında duracağını ve çocukların yüzünün gülmesi için daha öteye taşıyacağına eminim.
Gerçekten çok hani dediğiniz gibi iç burkan bir belgesel. Biraz o belgeselin çekim aşamasından bahsedelim mi dinleyicilerimize? Hani o ilk anı anlattınız zaten. Hı-hı. Gerçekten çok duygulandım sizin anlattıklarınızdan ve o cevabın hani babalarının, hı-hı, olmadığını öğrenip yapacak, hı-hı, başka iş bulamayan çocukların hayata tutunmak için o zorlu mücadeleye girdiklerini de anlayabiliyoruz. Bu alanda hani belgeseli çekme süreci, o ekibi toparlama süreci nasıl oldu? Ve hani aynı demiştim ya, Afgan kömüründe de aynı soruyu yönelteceğim diye. Güvenlik nasıl sağlandı? Bu nasıl çekim gerçekleşti?
Gene aynı şeye cevap vereceğim. Türk olmanın avantajını yaşadık. Afganistan'da da çok seviliyoruz biz Türkiye olarak. Biz de Afgan dostlarımızı tabii ki çok seviyoruz. Bize kapılarını her zaman çok içten bütün canı gönüllükleriyle açıyor Afganistan. Güvenlik anlamında bir sorun yaşamadık. Yani Taliban bölgesi ama bilmiyorum hani hakikaten şansımız yaver gitti diyelim ya da Türk olduğumuz için kimse bize dokunmadı diyelim ya da çok insani bir şey çektiğimiz için o çocukların yüzü suyu hürmetine kimse bize dokunmadı. Hani o kısmı kendimle çam çözebilmiş değilim. Şimdi geri dönüp baktığım zaman tekrar girer misiniz deseniz bir düşünürüm. Yani hakikaten şimdi izlerken de kendim de çok afallıyorum. Yerin 500 metre altına giriyor o çocuklar. Biz ekipçe iki sefer girebildik. Çocuklar her gün 12 sefer girebiliyor. Yani oraya girmeye bile şu an cesaret edebilir miyim bilmiyorum.
Ya biz öyle en basitinden size, bir asansörde bile kapalı kaldığımızda kendimizi, aynen, böyle kapalı ortamda kalma rahatsızlığını hissederken, evet, o mini mini yavruların dediğiniz gibi kilometrelerce, evet, derine inmesi gerçekten çok üzücü. Evet.
Yani hakikaten zorlu, yani benim çok zorlu coğrafyalarda çalıştım ben ama Afgan kömürü benim en zorlanarak çektiğim proje diyebilirim. Çünkü bir kere çocuk yaşlılar ama o kadar olgunlar ki bir çocukla çalışıyor gibi çalışamıyorsunuz. O kadar umutsuz ve bıkkınlar ki, yani sizinle mesela biz diğer coğrafyalarda çocuklar hemen kamerayı bir oyuncak olarak görür ve bizimle oyun oynadıklarını varsayarak çok şey yaparlar, yani dahil olurlar projeye. Burada o kadar işleri başlarından aşkın ve o kadar hayat onların omuzlarına yük bindirmişti ki çekime de çok böyle nasıl anlatayım size, canı gönülden katılmak istemediler. O ikna süreci bile zorluydu.
Zor geldi. Peki son olarak da konusundan da bahsedelim. Gerçi hani anlatılmaz izlenir mutlaka o daha etkileyici olacaktır. Ama konusuna da kısaca değinelim.
Orada da gene bir karakterimiz var. Küçük Şemsettin 9 yaşında. Onun okuma aşkı üzerine kurulmuş bir proje. Madende çalışmak zorunda. Çünkü babası maden işçisi ve daha önce kaza geçiriyor. Madenin göçük altında kalıyor ve yaralanıyor. Yaralı kurtarılıyor Allah'tan. Ama yerine birinin girmesi gerekiyor. Ve madene Şemsettin gönderiliyor. Onun okuma aşkı ve çalışma azmi üzerine bir belgesel proje.
Ne zaman yayınlanacak televizyonda inşallah?
Kasım ayında göreceğiz inşallah onu da.
Peki evet. Biz de gerçekten görmek için sabırsızlanıyoruz. Sizi tebrik ediyoruz öncelikle. Hem evet bu dramı gözler önüne sermek gerçekten çok zor, çok meşakkatli ama bunu en iyi şekilde gözler önüne serdiğiniz için de gerçekten TRT adına gurur duyduk. İkincilik ödülü kazandı sevgili dinleyicilerimiz Kan Medya ve Televizyon ödüllerinde. Nice nice başarılar diliyoruz. Nice nice yeni projelerinizin daha üst seviyelerde hep ödül almasını diliyoruz ve biz gururla tüm dinleyicilerimize aktarmak istiyoruz.
Çok teşekkür ederiz. Çok naziksiniz. Sağ olun.
Sevgili Cüveyriye de çok teşekkür ediyoruz katıldığı için. Size de kolaylıklar diliyoruz. Çalışmalarınızda.
Teşekkür ederim.
İyi ki buradasınız. İyi ki böyle harika işlere imza atıyoruz TRT olarak. Sevgili dinleyicilerimiz, Afgan Kömürü belgeseli Kan Medya ve Televizyon ödüllerinde ikincilik ödülünü kazandı. Hem belgesel üzerine TRT belgesel yönetmenimiz Zeynep Gülru Keçeciler'le güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Hem de yeni girecek, televizyonda izleyeceksiniz yakın zamanda, Nasır ve Diğerleri isimli belgeselin Somali Proje Danışmanı Cüveyriye İsmail Abdullah bizimle birlikteydi. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz ve başarılar ve kolaylıklar diliyoruz.
Teşekkür ederim.
Şimdi bir müzik aramız var. Sonrasında Sihirli Sözcükler köşemizde devam edeceğiz.
Akşam oldu pencere. Pencerem.
Sihirli Sözcükler.
Hayatın Sesleri Sihirli Sözcükler köşemizle devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutlata bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş buldum.
Bugün yine çok güzel bir konuyu sizlere ulaştıracağız sevgili dinleyicilerimiz. Hasan Ali Yücel'den bahsedeceğiz. Hı hı. Ve çok önem verdiği çeviri çalışmalarından, hatta kurduğu tercüme bürosundan, eserlerinden biraz bahsedeceğiz. Eserlere geçmeden önce Hasan Ali Yücel'i biraz daha yakından tanıyabilir miyiz sizin dilinizden?
Tanımalıyız. Yani benim dilimden olması şart değil ama Hasan Ali Yücel'i tanımalıyız. Çünkü çok emek vermiş birisi. Neye? Türkiye'de eğitime ve özellikle kültür hayatına, edebiyata çok emek vermiş birisi. Hasan Ali Yücel'i biz daha çok bugünün ilgilileri Can Yücel, şair Can Yücel'in babası olarak tanıyoruz ama eğitimci, şair, yazar, dilci, çevirmen, edebiyat tarihçisi ve tabii ki öğretmen. Yalnız bu başlıkları pek çok kişi için doğal olarak söyleyebiliriz. Ancak Hasan Ali Yücel'de bunlar en üst seviyesine ulaşıyor. Örneğin dil üzerine çalışmaları var diye telaffuz ediyoruz ama o şu demek. Türk Dil Kurumu'nda etimoloji bölümü başkanı, yani bu sözcüklerin kökenleri, hangi sözcük hangi dilden gelmiştir, gelirken nasıl bir dönüşüme uğramıştır ve Türkçe sözcüklerin kökenleri nereye dayanmaktadırla ilgili çalışma yapan bölümün kurucu başkanı. Dolayısıyla hani her işinde eğer bir zirve varsa bu saydığımız alanlardaki zirvelere baksak Hasan Ali Yücel'i görürüz. Türk edebiyatı açısından en önemli, Türk kültür hayatı açısından diyelim en önemli emeği Eğitim Bakanlığı yapmış ki şairane bir süre 7 yıl, 7 ay, 7 gün bakanlık yapmış.
Bugün dayın 17'si.
Evet, Hasan Ali Yücel'in bakanlığa gelmesi zaten başlı başına şaşırtıcı bir olay çünkü çok kabul eden bir karakteri yok. Her zaman daha ilerisini, daha fazlasını, daha yükseğini görmek isteyen bir yapısı var. O yüzden de siyasette var olması şaşırtıcı bir şey aslında. Çünkü çok uyumlanabilen birisi değil. Ancak Türkiye'ye çok inanan ve Türkiye'nin nasıl söyleyelim temel yapısını çok iyi gören birisi. Şimdi birini tanımanın yolu aslında kendisinin ifade gücüne bakmaktır bizler açısından. Yani yazan çizen insanlar açısından. Neden? Çünkü en yalın halini orada görürsünüz. Hasan Ali Yücel'in ifadelerine baktığınız zaman bu çok net görünüyor. Mesela diyor ki milli kudretimizin özü Anadolu köylerindedir. Yani Anadolu köyleri önemlidir, köy gönendirilmelidir falan gibi sözler söyleyebilirsiniz ama milli kudretimizin özü Anadolu köylerindedir ve köyler bu yüzden eğitimle buluşturulmalıdır. Yani köy eğitime gelmemelidir, eğitim köye ulaşmalıdır düşüncesini eyleme geçirmiş, harekete geçirmiş ve köy enstitülerini kurmuş, öğretmen okullarını kurmuş. Bugün hala Türkiye'de öğretmen okullarından mezun öğretmenler ki hiçbiri artık meslekte değiller. Çok değerlidirler ve bizlerin sürekli olarak bunları hatırlamamız gerekiyor. Çünkü mayamız neyse ona göre ürün verebiliriz. Mayamızın bir kısmını reddederek ürün verebilmemiz mümkün değil. Dil milli varlığın ruhudur demiş yine. Dili ne kadar basit ifadelerle yetinirsek aslında o kadar kendimizi daraltıyoruz bugünün ifadesiyle. Ama Hasan Ali Yücel diyor ki kendi ön sözünde, biraz sonra daha detaylı bahsedeceğiz tercümelerden. Bir milletin diğer milletlerin edebiyatını kendi dilinde, daha doğrusu kendi idrakinde tekrar etmesi zeka ve anlama kudretini o eserler nispetinde arttırması, canlandırması, yeniden yaratmasıdır. Bu yüzden tercüme yaptırmış. Yani bizim kendimizi kendi dilimizde yeniden, yeniden ve yeniden var etmemiz için desteğe ihtiyaç duyduğumuz açık. Bugün biz bunu dünya küçüldü, küreselleşti, internet var vesaire diye ifade ediyoruz. Oysa yüzeyde genişlemek dil için yeterli olmuyor. Derinleşmek lazım. Kendi kültürümüzden, onun söylediği gibi kudretimizden, öz kudretimizden bir şeyleri çıkarmamız lazım dil için.
Tıpkı kelimelerin etimolojisine inmek gibi bir şey aslında,
evet,
değil mi?
Evet, kesinlikle. Hatta şöyle bir ifadesi var yine. Düşüncenin en silinmez vasıtası olan yazı. Bakın, yazıyı böyle tanımlamak bile bir derinlik göstergesidir. Evet. Düşüncenin en silinmez vasıtası olan yazı. Ve onun mimarisi demek olan edebiyat. Bütün kitlenin ruhuna kadar işleyen ve sinen bir tesire sahiptir. Bu yüzden biz edebiyata kapı açmalıyız. Bu derinlik günlük hayat içerisinde çok karşılaşılan bir derinlik değil. Zaten bu isimler de biraz önce söylediğimiz gibi zirveler. Merhaba, nasılsınız deme fırsatına sahip olamayabiliriz bu insanlarla. Bugün böyle insanlar yok mu? Şüphesiz var. Ama onlarla yüz yüze gelebilme şansımız yok. Belki daha çok yayınlar aracılığıyla haberleşebiliyoruz belki, ama yine de bu yakınlığı sağlayabilmenin yolu, işte Hasan Ali Yücel o zaman demiş ki, halk okumalı, o yüzden de okumayı kolaylaştırmalıyız. Bugün hala o kapı açık, dolayısıyla oradan bakmak gerekiyor. Bu yüzden, yani bu düşüncenin en silinmez vasıtası olan yazı ve onun mimarisi olan edebiyat için tercüme bürosunu kurmuş. Tercüme bürosu nedir? Hasan Ali Yücel'in çok fazla işi var. Şöyle söyleyelim, 7 yıl, 7 ay, 7 gün... Evet, bakanlık yapmış, doğru. Fakat o bakanlık süresince neredeyse evine hiç uğramamış. Oğlu Can Yücel'in çok bilinen bir şiiridir. Özellikle babasını uğurlamış olanların çok içinden, nasıl söyleyelim, içinden bir yarayı, bir damarı yakından tutan, yakalayan bir şiirdir. Ben hayatta en çok babamı sevdim. Orada diyor ki, bilmezdi ki oturduğumuz semti.
O kadar.
Geldi mi gidici, hep acele işi. Çağın en güzel gözlü marif müfettişi. Atlas'tan bakardım nereye gitti, öyle öyle ezber ettim gurbeti diyor oğlu. Ve bu şiirinde hasta olmayı severdim. Hani ben bütün şiiri okumayayım dinleyicilerimiz açısından da. Hasta olmayı severdim çünkü babam yanıma gelirdi ve ben tifoya yakalandığım zaman mutlu oldum çünkü babam beni göğsüne bastırdı. Elbet oğluydum, helalleşmek isterdi diyor. Ve göğsüne bastırdığı zaman diyor ki, açıldı nefesim, fikrim, can evim. Ben hayatta en çok babamı sevdim. Hani bu kadar büyük zirve işleri yapmanın yolu ne tür fedakarlıklardan geçiyor, onu da hatırlamak açısından önemlidir.
Çok, çok önemli.
O yüzden de borçluyuz bazı şeyleri. Evet. Bakanlık yapmış, Türkiye'yi, hatta dünyayı gezmiş kısmen o günün koşullarıyla biri Hasan Ali Yücel. Bu arada 36 kitap ve 1000'den fazla yazı, makale ve konuşma metni, ki bu metinler makale tadındadır, hazırlamış birisidir. Çok yoğun çalışıyor. Bakanlıktan çıktığı zaman da tercüme bürosuna gidiyor. Tercüme bürosu nedir? Tercüme komisyonu aslında. 2 Mayıs 1939'da kurulmuş. Birinci Neşriyat Kongresi'ni yapmışlar ve orada biraz önce söylediğimiz gibi bu mimarisi, dilin mimarisi olan edebiyat için ne yapabiliriz? İşte tercüme yapmalıyız dünya edebiyatından Türkiye'ye, Türkçe'ye. 3 tane temel amaç belirlemişler. Bir tanesi Türkçenin gelişmesi ve yeni anlatım olanaklarına kavuşması için. İkincisi, ulusal kitaplığın zenginleşmesi ve dünyanın vardığı duygu ve düşünce aşamasına ulaşılması için. Çünkü hedef çağdaş medeniyetin ötesine geçmek. Dolayısıyla da kendilerini zenginleştirmeyi, bugün herhalde biz onu ancak kişisel düzeyde daha fazla hissediyoruz. Çünkü biraz önce söylediğimiz gibi daha uluslararası düşünüyoruz bugün baktığımızda. Ama Türkiye'yi çağdaş medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak gibi bir hedefiniz varsa doğal olarak medeniyet olarak belirlenmiş her şeyi öğrenmek istiyorsunuz ki onun ötesine çıkasınız.
Ve yalnız kendi değil, hani kendi ve diğer
gelecek kuşakların
da öğrenmesi için.
Gelecek kuşaklar için. Üçüncüsü de hümanizmi, ki bu başlı başına bir konuşma başlığıdır uzun uzun. Hümanizmin anlaşılması hem batıda hem de doğuda. Aslında Hasan Ali Yücel'in fark yaratan özelliği bu. Bununla ilgili çalışan çok insan var. Hala var. Geçmişte de olmuş. Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne değin çok önemli bir başlıktır bu. Ama bazılarımız doğuya çok bakmışız. Bazılarımız batıya çok bakmışız. Dolayısıyla eksik kalmışız. Hasan Ali Yücel hem doğuya hem batıya bakabilen. Ve bu yüzden de Anadolu'yu çok iyi görüp Anadolu'nun değerini çok iyi dillendirebilen ve ona hizmet edebilen birisi olmuş. Ne yapmışlar? Bu arada hemen söyleyelim, 1939'da kurulmuş ve kuruluşundan eksiksiz 1967'ye kadar çalışmış. Hasan Ali Yücel 1961'de vefat ediyor. Ardından birkaç yıl daha çalışmış ancak sonrasında kapanmış tercüme komisyonu. Bu süre içerisinde 67'ye kadar yüzlerce cilt kitap tercüme etmişler. İlk 5 yılda 100 cilt tercüme ediyorlar.
Genelde hangi dillerden edinmiş tercümeler?
Şöyle, başlangıçta tabii hangisi eksikse o tamamlanmış diyebiliriz. Hı hı. Babil klasikleri, ki çok ilginçtir, çoğu kişi ilgilenmez, bir eser oradan, Hint klasiklerinden var, Çin'den var, İslam klasiklerinden var, eski Türkçe metinler var, Yunan, Latin, Alman, Amerikan, Fransız, İngiliz, İtalyan, Macar ve tabii ki Rus klasikleri var. Hı hı. İskandinavya klasikleri var, yani hani aklınıza gelmeyebilir. Neden? Çünkü baktığınızda ne yapmak istediğinizi çok iyi biliyorsanız bu kaynaklara gidersiniz. Neyi oluşturmak istiyorsanız ona ilişkin eserlere öncelik tanımalısınız.
Tabii bir de seçme eserler sonuçta. Hani bir tamam dilden çeviri yapılabilir, hı-hı, ama o çeviri yapacağı eseri de özenle seçiyor ki faydası hani hangisinin daha çok olur diye düşünerek belli ki ince bir çalışma var burada.
Çünkü çevirmenler de çok usta.
Kendi yani, de yapmış mı çeviri?
Evet evet. Farsça, çok iyi Farsça biliyor. Hatta Mevlana'nın rubailerini çevirmiş Hasan Ali Yücel. Farsçası çok iyi. Benim başucu kitaplarımdan biridir. Feriyüddin Attar'ın Mantıkut Tayr Kuşların Diliyle, şu meşhur Anka Kuşu Simurg'un hikayesidir. Mesela onun çevirisi Abdülbaki Gölpınarlı, fakat kendisi de çok emek vermiş. Farsçayı çok yetkin düzeyde konuşan birisi. Hı hı. Ama diğer çevirmenler de zaten olağanüstüler. Halide Edip Adıvar çevirmenler arasında. İngilizce çeviriyi Halide Edip Adıvar yapıyor mesela. Yunan edebiyatına ilişkin çevirileri Azra Erhat yapıyor. Selahattin Eyüpoğlu var, Orhan Veli var, Ahmet Hamdi Tanpınar var çevirmenler arasında. Fransızcadan nasıl söyleyelim, hani o kadar çok Nurullah Ataç var, o kadar yetkin isimler tercüme komisyonunda yer almışlar ki onların emekleriyle de bir seri oluşmuş. Sonrasında Türkiye İş Bankası bugün devam ettiriyor. 67'de kapanmış ama bugün İş Bankası kendi bünyesi içerisinde, yayınlar içerisinde çevirileri devam ettiriyor. Eskisi kadar herkesin her daim rahatlıkla ulaşabileceği kitaplar mıdır diye sorarsanız hemen bir eleştiri yapalım.
Hemen.
biraz daha uygun fiyatlarla ulaşması lazım genç kuşaklara. Tabii genç kuşakların da haberdar edilmeleri ve eğer mümkünse en azından ellerine kitapları almaları gerekiyor. Ben çok sık öğrencilerime şunu söylüyorum. Twitter'da bir şeyler yazmayı çok seviyoruz ve çok hızlı ve çok anlamlı cümleler yakalamaya çalışıyoruz ya. İşte dil dünyası zengin olmayınca o kadar kısa yerde o kadar vurucu şeyleri söylemek mümkün olmuyor. Çok alışılagelmiş şeylere sığınıyoruz.
Evet.
Eğer kendimizi iyi ifade etmek istiyorsak mutlaka okumamız lazım. Mutlaka okumamız lazım. Çünkü dil günlük hayatta konuşurken sorun çıkarmaz. Biraz derdiniz olduğunda sorun çıkarır. Çünkü o derdi ifade edemediğinizde onun yükü çok ağır. kendimizi geliştireceğiz ki derdimiz olduğunda onu dile getirecek kadar güçlü olabilelim.
Oo, çok güzel anlattınız gerçekten.
Çok yoksun
öyle.
Kalırız yoksa. Bedeli çok ağır.
Derdimizi yaşadığımız kadar anlatamayız.
Hani vardır ya İngilizceyi derdimi anlatacak kadar biliyorum. Derdimizi anlatacak kadar Türkçe bilmeliyiz. Biz çoğumuz derdimizi anlatacak kadar Türkçe bilmeyi pek önemseyemeyebiliyoruz. Çünkü ana dilimiz fark etmiyoruz ama bedeli çok ağır. İyi konuşmamız lazım.
Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Gerçekten çok çok güzel bir konuyu yine bugün dinleyicilerimizle buluşturduk. Hasan Ali Yücel'i sizin vesilenizle de anmış olduk. Hem de Can Yücel'i saygıyla anmış olduk. Sevgili dinleyicilerimiz, dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutluatay'la özellikle Hasan Ali Yücel'in önem verdiği çeviri çalışmalarından ve tercüme bürosundan bahsettik. Önümüzdeki hafta bir başka konuyla tabii ki tekrar birlikte olacağız Elif Berna Kutluatay'la, ama bugünlük de programın sonuna geldik. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor. Bugünlük Hayatın Sesleri'ne veda ediyoruz ama yarın yine saatler 15.05'i gösterdiğinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında tekrar birlikte oluncaya dek. Şimdilik hoşçakalın.
Hayatın Sesleri.